Ayrım 2. Sayfa 11. Giriş. Bugün İslam aleminde yaşanan İslam dini, Kur'an'dan kaynaklanan din değildir. Kur'an'ın arkada bırakıldığı, devre dışı kaldığı ve dikkate alınmadığı bir din anlayışı ve uygulaması hüküm sürmektedir. Dinin biricik kaynağı, İslam dini anlayışımızın ve uygulamamızın gelmesi gereken Kur'an kaynağı kurutuldu. Buna rağmen Kur'an, Bakara suresinin 79. ayetinde anlatılan bir oluşumla karşı karşıya kalmamıştır. O ayette, inandıkları kitabı değiştirmek üzere elleriyle yazıp sonra bu Allah katındandır diyerek insanlara sunmaları anlatılmaktadır. Müslümanlar Kur'an'a bunu yapmadılar ve yapamadılar. Çünkü Hicr suresinin 9. ayetine göre Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Diğer taraftan Kur'an'ı binlerce hafız ezberlemiştir. Zihinlerde, gönüllerde yaşatılan Kur'an'a dokunmak imkansız olmuş, oluyor ve olacaktır. Kur'an saf olarak kalmış, nesilden nesile intikal etmiş, beşeri düşüncelerin girmesinden uzak kalmış ama onun etrafında oluşmuş kültür bu saflığını koruyamamıştır. İslam kültürü denmiş ama diğer kültürlerin hücumuna uğramış, Kur'an kaynaklı bir kültür oluşturamayan Müslümanlar yabancı kültürlerin istilasını durduramamış, neticede o anlayışları İslam dini olarak kabullenmişlerdir. Kur'an'dan uzak kalan nesiller bu kültüre din olarak sarılmış ve sarılıyorlar. Kur'an sadece okunmuş, içinde ne anlam olduğuna bakılmamış, böylece Müslümanın hayatından koparılmıştır. Hayattan uzaklaştırılan Kur'an'ın yerine yabancı kültürler doldurmuştur. Nesiller boyu sürüp giden bu durum, kültürlerin dinleşmesine sebep olmuştur. Sözde din alimleri, Yüce Allah'ın Kur'an'da ne dediğine, konuları nasıl çözümlediğine bakma, öğrenme ve öğretme yerine, geçmiş alimlerin görüşlerini din olarak insanlara öğretmişlerdir. Bir bakıma insanları, Kızılırmağın çıktığı kaynağı değil, Bafra Ovası'ndan denize döküldüğü yere götürüp su içirmişlerdir. Irmağın çıktığı yere gitmeyi zor görmüşler, birçok farklı suyun ve yabancı maddenin karıştığı yerden su içirmişler ve içiriyorlar. Hele bir de buna mezhepleşmeler, benim mezhebim, senin mezhebin diye kapanması imkansız hale gelen ayrılmalar, ihtilaflar eklenince iş çığırından çıkmış, din büyüklerinin görüşleri dinin merkezine yerleştirilmeye başlanmıştır. Yabancı kültürlerden gelen ama Kur'an'a ters düşen anlayışlar din kisvesine bürünmüş, onlara dinin elbisesi giydirilerek Müslüman halka sunulmuştur. Halk cahil olduğu için din kisvesine büründürülmüş, bu anlayışların etrafında samimi olarak toplanmış, kültürü din olarak yudumlamış, hayatına tatbik etmeye çalışmıştır. Acaba doğru mudur? Kur'an bunu onaylıyor mu diye sorgulayamamış ve böylece hurafelerin batağına gömülmüştür. Tabii ki bu sorgulamayı, kendinde fetva verme, din uğruna konuşma yetkisini gören sözde hocalar yapmalıydı. O hocalar öğrencilerini sorgulayıcı bir zihne sahip olarak yetiştirmeliydiler. Bu sorgulama ahlakı, Kur'an'ın otoritesiyle yapılacağından yanlış, hurafe ve çağ dışı kalmış kültürün zincirlerini bir bir kıracaktı. Fakat tam tersi, sorgulanmayan kültüre, zincir üzerine zincir kattı ve katıyor. Zincirin halkaları kalınlaşıyor ve uzuyor. Çünkü yanlışların, yalanların, hurafelerin profesörleri de yetişti ve yetişiyor. Kur'an'dan uzak olan bu kültürün üniversitede yer alması ve din kisvesine bürünmesi artık kolaylaşmış, zihinlerin tutsak etmiş, sorgulayanları acımasızca devre dışı bırakma gücüne ulaşmıştır. Sorgulanacak beyinlerin kimini zincire vurmuş, kimini avucunun içine alıp ezerek fırlatıp atmış, kimini din düşmanı ilan etmiş, kimini de mezhep düşmanlığı ile öldürme yoluna gitmiştir. Yüce Allah'ın kendi uğruna malları ve canları ile mücadele yapmasını istediği Müslümanlar, mezhep uğruna birbirini öldürme yoluna gitmiş ve gidiyorlar. İşte bu savaş, dinleştirilen kültürlerin savaşıdır. Kur'an'dan uzakta meydana gelen derin ihtilafların yer aldığı, kültürlerin veya anlayışların savaşıdır. Yoksa aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan Müslümanlar niye savaşsınlar? Bizi savaştıran hep o hurafeler, yanlışlar ve bağnazlıklardır. İşte bu ızdırabı çekerken, gönül tellerimiz titrerken, gönlümüzün baş pınarları akarken dedi ki, bu yanlışların bazılarına parmak basalım, doğrusunu açıklayalım, gerekli sorgulamayı yapalım, Kur'an'ın egemenliğini, otoritesini devreye sokalım ve onun çözülmelerine başvuralım. O zaman olduğu gibi zihnimizin Kur'an'a teslim ediyoruz. Onsuz adım atmak, bir kelime bile konuşmak istemiyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Mahşerde Yüce Rabbimiz bizi konuştuklarımız, yazdıklarımız nedeniyle sorgulayacaktır. O sorgulamaya samimi olarak insanlar, inananlar, Kur'an'ın uzağında kalamaz. Onun kontrolünden çıkamaz. Onun çözümlerine, açıklamalarına sırt çeviremez. Şimdi bu anlayışların, daha doğrusu bu yanlışların, hurafelerin ne olduğuna ve onların Kur'an vasıtasıyla sorgulanmasına geçebiliriz. 1. Bölüm. İman, akıl ve yaratılış. 1. Tevhid inancı ve Hazreti Peygamber. Günümüzde çıkan yeni anlayışlardan, yeni yanlışlardan biri, tevhid kelimesine, kelime-i şahadede Hazreti Peygamber'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu ilave etmemektir. Bu anlayıştakiler diyor ki, çünkü peygamberi Yüce Allah'ın yanına yerleştirmiş oluyoruz. Bu da tevhid inancını ortadan kaldırmakta, yaralamakta ve harap etmektedir. Öyleyse, La ilahe illallah demek yeterlidir. Muhammedur Resulullah'ı oraya ilave etmek şirktir. Kelime-i şahadeti böyle düşünmek gerekiyor. Biz bu görüşü yanlış buluyor ve onun için sorguluyoruz. Sorgulamamızın en önemli dayanağı Fetih Suresinin 29. ayetidir. Bu ayet Kur'an'dan önce Tevrat'ta da yer almıştır. Ayetin ilk kelimeleri Muhammedur Resulullah'tır. Yani Hazreti Peygamber'in ismini Allah ile yan yana koymuştur. Bunu yapan Allah'tır. Demek ki isimlerin yan yana olması şirk anlamına gelmemektedir. Diğer taraftan kelime-i şahadete Hazreti Peygamber'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu söylüyoruz. Onu kul ve peygamberlik makamında tutarak Allah'a eş koşmamış oluyoruz. Bir bakıma bunu tekrar ederek insanlara, özelde müminlere Hazreti Peygamber'in Tanrı, ilah, Rab olamayacağını hatırlatıyoruz. Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberleri, ilim ve din adamlarının tanrılaştırma hatalarına düşmemelerini söylüyoruz. Parantez, Tevbe 30-31. Bu şuna benzer. Bir çocuğun adını Abdullah koyunca şirk mi yapmış oluyoruz? Allah'ın kulu anlamına gelen bu isim asla şirk taşımamaktadır. Ona zaten kul diyoruz, Tanrı demiyoruz ki. Hazreti Peygamber'e de Allah'ın kulu ve peygamberi diyoruz. Şirk bunun neresinde? Biz bu tarz çıkışları şeytanın Allah ile insanları aldatması olarak görüyoruz. Konuyu bütünüyle düşünmek, ele almak ve incelemek gerekiyor. Şu ayete dikkat etmeleri gerekiyordu. De ki, ben de sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin tanrınızın tek bir tanrı olduğu vahyolunuyor. Parantez. Kehf 110. Bu ayetin kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid ile ne farkı vardır? Aynı ayet içinde Hazreti Peygamber'in beşeriliği, peygamberliği ve Yüce Allah'ın tek oluşu yer almaktadır. Bu yanlış düşünce tarzı bir salgın haline gelmiştir. Kötü niyet yoksa onları Kur'an'a davet ediyor, onun hakemliğine başvurmalarını öneriyorum. Bazı çıkarımlar insanlara cazip gelir ama Kur'an'ın onayını alma ihtimalleri olmayabilir. Onun için Kur'an'ın onayını almadan böyle çıkarımları halkın önüne çıkarmamak gerekiyor. Bu tip işler kasıtlı yapılıyorsa o zaman işin arkasında kara bir el, kara bir zihniyet ve kara bir niyet vardır. Allah inancı tam da Hazreti Peygamber'i saf dışı bırakmak, onu gölgelemek, onu bitirmek gerektiği amacını gütmüş oluyorlar. Kara zihniyet böyle çıkışı olmayan işlerle uğraşır. Bilmez ki bu uğraşları, emekleri boşa çıkacaktır. 2. Rabıta. İslam'da çok yanlış anlaşılan konulardan biri de rabıta meselesidir. Şöyle yazıyor İbrahim Hakkı. Nakşibendiliğin üçüncü yolu, kalbi rabıta yoludur. Mürit, kamil, şeref ve yücelik sahibi bir mürşide kalbini bağlar ki o mürşid müşahide makamına varmış, esma ve sıfatların tecellilerine mutalli olmuştur. Parantez. Marifetname. İstanbul. 1984. Sayfa 531. Bu metinden şunu anlıyoruz. Bir mürşid vardır. Bir de mürid. İrade bulunan kişi olan mürid kalbini mürşidine bağlayacak, yani rabıtı yapacak, kuracaktır. Müridin kabiliyetine göre mürşidin onu tasarrufuyla müşahede makamına ulaştıracağına dikkat çeken İbrahim Hakkı böyle bir yetkiyi mürşide vermektedir. Rabıta kelimesini müridin kalben mürşide bağlanması olarak nitelendiren bazı gruplar kendilerine göre din büyükleri olanın resmini kalplerinin üzerine koyarak onunla rabıtaya gelmektedirler. Mürşide yanında olmasa, hatta ölü olsa bile bu rabıta ile onun suretini hayalinde tutabildiğini zannetmektedirler. Rabıta için Ali İmran suresinin 200. ayetini delil göstermektedirler. O ayette geçen ve Rabitu emrini bu manaya alarak büyük hata yapmaktadırlar. Şimdi ayette geçen Rabitu emrinin ne anlama geldiğine bakarak açıklamasını yapabiliriz. Her zaman uyanık olun. Bu ayetteki Rabitu emri birkaç açıdan ele alınabilir. A. Psikolojik uyanıklık. İnsan saldırganlık içgüdüsü, şehvet, ihtiras ve nefis ile kuşatılmış haldedir. Her zaman uyanık olun. İfadesinden kasıt, gönül ülkesini saran bu kötülüklere karşı akıl ve iman ile gönül ülkesini korumak için her an uyanık olmaktır. Aklın ve gönlün uyanıklığı manasına gelen Rabitu, her zaman uyanık olun ifadesi aynı zamanda şeytanın saldırılarına karşı korunma anlamına da gelir. Şeytanın saldırısına İsra suresinde işaret edilmektedir. Haydi, şimdi onlardan gücünün yettiği sesinle ayart, piyadelerinle, süvarilerinle onlara saldır ve onların çocuklarına ve mallarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Parantez. İsra 64. Demek ki şeytan sözleriyle, piyade ve süvarileriyle insana hücum etmektedir. İşte şeytanın bu saldırılarına karşı uyanık ve tedbirli olmak emredilmektedir. B. Sosyal uyanıklık. Fert, toplumdaki kötülüklere, ahlaksızlıklara ve problemlere karşı uyanık olmalı, aklın ve imanın gerektirdiği tedbirleri almalıdır. Toplumda diğer toplumların fikri, kültürel, ahlaki ve ekonomik saldırılarına karşı uyanık olup, kendi düşüncesini, kültürünü, ahlak ve değerlerini korumalıdır. Kötülüklere karşı beyni, gönlü ve bedeni korumak için her tedbiri almak ve tetikte olmak Allah'ın emridir. C. Nöbette uyanık ve tetikte olmak, nöbet yerini terk etmemek. Ali İmran suresinin bazı ayetlerinde Bedir ve Uhud savaşlarına dikkat çekilmekte ve onlardan çıkarılması gereken dersler anlatılmaktadır. Uhud savaşında okçuların yeterince tetikte olmamaları, nöbet yerlerini terk etmeleri Müslümanların mağlubiyetine sebep olmuştu. Buradan hareketle diyebiliriz ki, sınırda nöbet bekleyen askerler uyanık ve tetikte olmalı. Nöbet yerlerini terk etmemeli ve tedbiri elden bırakmamalıdırlar. Şeytana, nefse, düşmana ve ahlaksızlığa karşı uyanık olmak için sabır eğitiminden geçmek zorunludur. Onun için Yüce Allah öncelikle sabır ve müsabereyi, sonra da uyanık ve hazırlıklı olmayı emretmektedir. İşte görüldüğü gibi rabıta kelimesinin anlamı ve açılımı bu iken onu çok farklı bir anlamda kullanmışlar ve imanı tehlikeye düşürecek hale getirmişlerdir. 3. Vesile, aracı. Cehalet, yani bilgi yoksunluğu, özel anlamda Kur'an'ın kelimelerinin kavramlarının manasının yanlış bilinmesi, tevhid inancında büyük yara açıyor. Enam suresinin 82. ayetine göre imana şirk karıştırıyor. İşte bu yanlış mana verilen kelimelerden, kavramlardan biri, aracı anlamı verilen vesiledir. Birilerini araya koyarak, Yüce Allah'tan bir şey istemek, tevhid inancını kirletmek, imana şirki bulaştırmaktır. Bir yatırı, kendine göre önemli bir kişiyi araya koyarak, vesile kılarak Yüce Allah'tan bir şey istemek ya da o ölünün yüzü soyu hürmetine Yüce Allah'tan bir dilekte bulunmak, tevhid inancını katletmekten başka bir şey değildir. Şimdi şu soruyu sorabiliriz. Vesile kavramı ne anlama gelmektedir? Bu kelimenin geçtiği ayet şöyledir. Ey iman edenler! Allah'a saygı duyunuz. Ona giden yolu arayınız. Ve onun yolunda cihat ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Parantez. Maide 35. Bu ayette yer alan, ona giden yolu arayınız ifadesinde yer alan vesile kelimesini açıklayarak konuya ışık tutmaya çalışacağız. İnsanı manen Allah'a yaklaştıracak amelleri üretmek gerekiyor. Vesile kavramı vasıta anlamına geldiği için burada yol manasını vermeyi uygun bulduk. Bazı çevrelerde buradaki vesileye Allah'a götürecek mürşitler manası verildiği görülmektedir. Bu durum insanı imandan çıkaracak bir nitelik arz etmektedir. Eğer mürşit, öğretici, eğitici manasını alıyorsa, o örnek ahlaki davranışlar, doğru fikirler sergileyerek insanlara doğru yolu gösterebilir, doğruyu yönlendirebilir. Ama asla Allah ile kul arasına girerek kulu Allah'a yaklaştıramaz. O zaman meleklere tapanların gösterdiği mazeretin durumuna düşme tehlikesi ortaya çıkar. Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler, onları bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar gibi diye kulluk ediyoruz derler. Parantez, Zümer 3. Vesile kelimesini vesele kalıbından yüklem alarak alırsak, yaklaşmak, ayette geçtiği vesile kalıbından isim olarak alırsak, yol, makam manasına gelir. Mesela, vesile, hadiste makam anlamını ifade etmektedir. Allah'ım, ey bu çağrının başlayan namazın sahibi, Muhammed'e vesile ve fazilet ver. Onu kendisine söz verdiğin yüce makama ulaştır. Parantez, Buhari, Ezan 8, Tirmizi, Salat 43, Nesai, Ezan 38. Allah'a yaklaştıracak olan yol, insanlığın gönlünden, beyninden ve nefsinden çıkıp iyi amelleriyle devam etmektedir. Allah'a yaklaştıracak yolu arayınız derken bir düşüncenin yanlışlığını da ortaya koymaktadır. Müslüman geçmişlerinin yaptıklarıyla övünmemelidir. Kendi yaptıklarıyla Allah'a doğru yol alamayacağı gibi başkasının amelleriyle de Allah'a doğru yücelemez. Vesileyi insanın kendisi aramalı ve o makamı kendisi hak etmelidir. Zaten Allah onu hak etmeyene asla vermeyecek. Ayetin birinci emri olan takva, bu bilincin kendisidir. Allah yolunda cihat etmenin manası, küçük sebeplerle insanlığı savaşa sürüklemenin yanlış olacağıdır. Büyük sebeplerden dolayı savaşmak için bu ifadeye yer verilmektedir. Yoksa her şeyi Allah'ın bahane ederek savaşmak doğru değildir.